Ayrım 23, Miras, Robert Ludlum, sayfa 257, 35. bölüm. Tek motorludun kanalın üzerindeki uçuşu olaysız geçmişti. Rüzgar yoktu, görüş de iyiydi. Hava koşullarının iyi olması Scarlett'ın şansındandı. Çünkü yarasının verdiği acı kızgınlığıyla karışınca uçuş kötü bir havada çok sakıncalı olabilirdi. Aklını pusulanın gösterdiklerine vermekte güçlük çekiyordu. Normandiya sahillerini görünce önce tanıyamamıştı bile yörayı. Halbuki aynı yere en aşağı 10 kez uçmuştu. Lisieux'un dışındaki küçük havaalanında onu 3 adam bekliyordu. 2 Alman ve 1 Fransız. 3 Avrupalı adını bilmedikleri bu adamın kendilerini Paris'e dönüp gelecek buyrukları beklemelerini söyleyeceğini umuyorlardı. Ama adamın amacı başkaydı. 3 adamı da arabanın önüne sıkıştırdıktan sonra kendi rahatça arkaya kuruldu. Arabayı Vernon'a çekmelerini buyurdu. Vernon'a gelince 2 adamı indirdi. Onlar Paris'e döneceklerdi. Sürücü arabada kalacaktı. Scarlett İsviçre sınırı yakınındaki Montbéliard kasabasına gideceklerini söyleyince sürücü karşı koyacak oldu. Meinherr, Montbéliard 400 kilometre uzaklıkta. Bu yollarla 10 saatten fazla sürer oraya ulaşmamız. Yemek zamanı orada oluruz öyleyse ve çeneni de kapa.
Tekrar yakıt alıp uçakla gitmeniz sizin için daha kolay olur.
Yorgunken uçmam ben. Rahatla. Montbéliard'da sana deniz yemeği bulurum. Arada bir yemek değiştirmek iyidir Kircher.
Yavol Meinherr.
Kircher adamın gerçekte iyi bir Oberführer olduğunu düşünerek sırıttı. Scarlett düşünüyordu. Uygunsuzlar. Bir gün uygunsuzları yok edecekti. Montbéliard büyük bir köyden fazla gelişmiş değildi. Halkın geçiminin büyük bir bölümünü çiftçilik sağlıyordu. Sınırdaki diğer birçok kasabada olduğu gibi para birimi frank, mark ve İsviçre frankı karışımıydı. Scarlett'la sürücüsü kasabaya akşam 9'u biraz geçe vardılar. Bütün yol boyunca hemen hemen hiç konuşmamışlardı. Sessizlik Scarlett'ın sinirleri üzerinde yatıştırıcı bir etki yapmıştı. Kızgınlığa kapılmadan düşünebilmişti ama öfkesi pek dağılmış sayılmazdı. Sürücü haklıydı. Uçakla gelmek kuşkusuz daha kolay olurdu. Ama Scarlett yorgunluktan doğabilecek bir sinir bunalımından korkmuştu. O gün belirli olmayan bir saatte Prusyalı'yla buluşacaktı. Prusyalı çok önemli bir adamdı. Başkalarının veremeyeceği şeyleri ona getirecekti. Beyninin tüm hücrelerini bu buluşmaya hazırlaması gerekiyordu. Güncel sorunların düşünmesine engel olmasına izin veremezdi. Prusyalı'yla buluşması yıllardır süre gelen çalışmalarının dönüm noktası olacaktı. Gregor Strasser'la ilk garip karşılaşmasından milyonlarını İsviçre sermayesine çevirene dek geçen süre. O, Heinrich Kröger, ulusal sosyalistlerin ihtiyacı olan paranın sahibiydi. Partideki önemi artık saptanmıştı. Sorunlar, can sıkıcı sorunlar ama o kararını vermişti. Howard Thornton belki de adamı öldürecekti. San Francisco'lu onlara ihanet etmişti. Eğer Stockholm işi ortaya çıktıysa Thornton'un işiydi bu. Thornton'un sonu gelmişti. Fransız züppesi Berthold'un sonunun geldiği gibi. Thornton ve Berthold uygunsuzlar. Aptal, açgözlü uygunsuzlar. Boothroyd'a ne olmuştu? Kalpurnia'da öldürülmüştü kuşkusuz ama nasıl? Niçin? Ölmeyi hak etmişti de hani. Kayınpederi de öyle. Rawlins'in Elizabeth Scarlatti'yi öldürmek için verdiği buyruk çok aptalcaydı. Zamanı yanlış ayarlamıştı. Rawlins kadının geride mektuplar ve belgeler bırakabileceğini anlayamamış mıydı? Kadının ölüsü canlısından çok daha tehlikeliydi. En azından değerli Scarlatti'lerini tehdit edene dek. Artık kadın ölebilirdi, şimdi önemi yoktu bunun. Berthold ve Rawlins öldüğüne ve Thornton'da gitmek üzere olduğuna göre onun kim olduğunu bilen kimse kalmayacaktı. Hiç kimse. O yeni düzenin başkanı Heinrich Kröger'di bundan böyle. Muano Hanı'nın önünde durdular. Prusyalıyla burada buluşacaktı. Arabayı yolun aşağısına park et dedi Kirher'e. Ben odalardan birinde olacağım. Sen yemeğini ye. Seni sonra çağırırım. Sözümü unutmadım. Kirher sırıttı. Uster Scarlet arabadan çıkarak gerindi. Daha iyiydi şimdi. Derisi de onu artık daha az rahatsız ediyordu. Önündeki buluşmayı düşündükçe umutla doluyordu benliği. O zaten hep böyle işlerle uğraşmalıydı. Yüce, önemlilikler taşıyan konular, güçlülük sorunları. Araba gözden kaybolana kadar bekledi. Sonra geri dönerek kapıdan uzaklaştı. Taşlık bir yola saptı. Uygunsuzlara gerekli olmayan hiçbir şey söylenmemeliydi. Karanlık bir kapıya ulaştığında birkaç kez kapıyı vurdu. Kapı açılınca uzunca boylu, gür ve dalgalı siyah saçlı, kalın kaşlı bir adam eşikte belirdi. Adamın hiç de konuk karşılar gibi bir hali yoktu. Gri bir ceket ve dize kadar kahverengi pantolon giymişti. Gözlerini açmış, bakışlarını yeni gelene dikmişti. İsmi Rudolf Hess'ti. ''Nerede kaldın?'' Hess Scarlett'a içeri girip kapıyı kapatmasını işaret etti. O da küçüktü. Çevresinde iskemleler duran bir masa, bir büfe ve odanın ışığını veren ve yerde duran iki lamba vardı. Pencereden bakmakta olan bir diğer adam Scarlett'ı başıyla selamladı. Ufak tefek, çirkin bir adamdı. Yüz çizgileri bir kuşunkini hatırlatıyordu insana, topallayarak yürüyordu. Joseph dedi Scarlett adama. ''Senin burada olacağını bilmiyordum.'' Joseph Goebbels omuzlarını çekti. ''Nerede kaldığını sormuştum.'' ''Lisio'da bazı zorluklar çıktı. Başka bir uçak bulamadım. Buraya kadar otomobille gelmek zorunda kaldım. Yorucu bir gündü benim için. Onun için lütfen üzerime gelme.'' ''Lisio'dan buraya otomobille geldin demek. Uzundur o yol. Sana biraz yemek getirttireyim ama elini çabuk tut. Reinhardt öğleden beri bekliyor.'' Scarlett uçuş ceketini çıkartarak büfenin üzerine fırlattı. ''Reinhardt nasıl?'' Goebbels söze karışabilecek kadar anlamıştı. ''Reinhardt mı?'' ''Sabırsız.'' Kelimeyi yanlış söylemişti. Scarlett gülümsedi. İki adam da birbirlerini çok garip görünüşlü bulmuşlardı. ''Yemeğe boş ver. Reinhardt'ı çok bekletmişiz. Nerede o?'' ''Odasında, koridorun ucunda, iki numarada. Bu öğleden sonra yürüyüşe çıkmıştı ama biri onu görüp de tanır diye korkarak 10 dakika sonra geri döndü. Bir sıkıntısı var sanırım. Onu buraya getir. Gelirken de biraz viski bul bize.'' Goebbels'e bakıyordu. Bu ufak tefek itici adamın odadan çıkmasını diliyordu. Hess'le birlikte Prusyalı soyluyla konuşurlarken Joseph'in odada olmasını istemiyordu. Adam Yahudi bir saymana benziyordu. Ama Scarlett adama hiçbir şey yapamayacağını biliyordu. Hitler Goebbels'i çok tutuyordu. Joseph Goebbels sanki uzun boylu adamın düşüncelerini okumuş gibiydi. ''Ich werde dabei sitzen, während Sie sprechen.'' ''Siz konuşurken ben orada oturacağım.'' Duvarın dibine bir iskemle çekerek oturdu. Hess dışarı çıkmıştı. İki adam odada yalnız kalmışlardı. Hiç konuşmuyorlardı. 4 dakika sonra Hess geri döndü. Ardından içeri yaşı oldukça ilerlemiş kısa boylu bir Alman girdi. Şişkin bir yüzü vardı. Beyaz saçları kısacık kesilmişti. Dimdik duruşu ve heybetli görünüşüne rağmen Scarlett adamın yumuşak bir yönü olmalı diye düşündü. Hess kapıyı kilitlemişti. ''Beyler, General Reinhardt.'' Hess hazır oldu duruyordu. Goebbels iskemlesinden kalktı. Eğilerek adamı selamlarken topuklarını da birbirine vurmuştu. Reinhardt'ı bu davranış pek etkilememiş gibi görünüyordu. Scarlett bunun farkına varmıştı. Generalin yanına yaklaşarak elini uzattı. ''Herr General.'' Reinhardt Scarlett'a bakıyordu. Duygularını saklamaya çalışmasına rağmen neler sezinlediği ortadaydı. İki adam el sıkıştılar. ''Lütfen oturun Herr General.'' Konukları Hess fazlasıyla etkilemişti. Reinhardt masanın ucundaki iskemleye oturdu. Scarlett bir an için bozulmuştu. O iskemlede kendi oturmak istemişti. Oradan odadakilere hakim olabilirdi. Hess Reinhardt'a bir viski, cin veya şarap alıp almayacağını sordu. General elini sallayarak istemediğini belirtti. ''Ben de bir şey istemem.'' diye ekledi Ulster Scarlet, Reinhardt'ın solundaki iskemleye otururken. Hess de tepsiye elini sürmeden yerini aldı. Goebbels topallayarak duvarın dibindeki yerine çekildi. Scarlet konuştu. ''Geciktiğim için özür dilerim, elimde değildi. Londra'daki ortaklarımızla önemli bir işim vardı.''
''İsminiz lütfen.'' diye söze karışan Reinhardt, İngilizceyi kalın bir tetonik aksanıyla konuşuyordu.
Scarlet karşılık vermeden önce kısaca Hess'e baktı. ''Kröger Herr General, Heinrich Kröger.'' Reinhardt bakışlarını Scarlet'ten ayırmıyordu. ''İsminizin Kröger olduğunu sanmıyorum, siz Alman değilsiniz.''
''Ama yüreğim Almanlarla birlikte, o denli ki Heinrich Kröger ismini kullanıyorum.''
Hess söze karıştı. ''Herr Kröger bizim için çok değerlidir. O olmasaydı bu denli ilerleme gösteremezdik efendim.''
''Amerikaner, onun yüzünden mi Almanca konuşmuyoruz?''
''Zamanda bu düzelecektir.'' dedi Scarlet. Kusursuz Almanca konuşabilmesine rağmen daha kendini yeterli bulmuyordu.
''Ben bir Amerikalı değilim general.'' Scarlet Reinhardt'a bakıyordu. ''Ben yeni düzenin bir vatandaşıyım. Düzene herkesten fazla katkım olmuştur. Konuşmamız süresince bunu unutmayacağınızı umarım.''
Reinhardt omuzlarını silkti.
''Bu masaya oturmamızın elbette nedenleri var.''
''Emin olmalısınız.'' Scarlet rahatlayarak iskemlesini öne çekti.
''Güzel, beyler işe başlayalım. Olanak bulabilirsem bu gece Montbéliard'dan ayrılmak istiyorum.''
Reinhardt elini ceketinin cebine sokarak katlanmış bir kağıt çıkardı.
''Partiniz önemli adımlar atmış durumda. Münih fiyaskosundan sonra büyük bir atılım sayılır bu.''
Hess coşkuyla atıldı.
''Daha yeni başladık. Hainlerin yarattığı yenilgiden Almanya yükselecektir. Tüm Avrupa'yı biz yöneteceğiz.''
Reinhardt katlanmış kağıdı elinde tutarak Hess'e baktı. Sessizce otoriteyle konuştu.
''Bize yalnız Almanya'yı yönetebilmek yeter. Kendi memleketimizi koruyabilmek tek istediğimiz.''
''Bizden bekleyeceğiniz en azından bu olacaktır her general.''
''Tek beklediğimiz bu. Adolf Hitler'in söylediği fazlalıklarla ilgilenmiyoruz.''
Hitler'in ismini duyan Goebbels iskemlesini öne doğru eğildi.
''Was gibt's mit Hitler? Was sagen Sie über ihn?''
Reinhardt Goebbels'e karşılık verdi.
''Er ist ein sehr schöner Geriose.'' ''Hitler ist der Weg, Hitler ist die Hoffnung für Deutschland, viel Leid für sie.''
Ulster Scarlet Goebbels'e baktı. Ufak tefek adamın gözleri nefretle parlıyordu. Reinhardt bir gün bu sözlerin bedelini öder diye düşündü Scarlet. General elindeki kağıdı açarak konuşmaya devam etti.
''Ulusumuzun içinde bulunduğu durum olağanüstü anlaşmaları gerektiriyor. Von Schnitzler ve Kindorf'la konuştum. Krupp bildiğiniz gibi bu konuya dokunmak bile istemiyor. Alman endüstrisi ordusundan daha iyi durumda değil. Versay'ın kısıtlamaları bizi çöküşe götürüyor. Denge yok, güvenebileceğimiz hiçbir kaynak yok. Beyler, ortak bir amacımız var. Versay Anlaşması.''
''Bu amaçlardan yalnız biri, başkaları da var.''
Scarlet'ın mutluluğu kısa süreli olacaktı.
''Bu beni Montbéliard'a getiren tek amaç. Nasıl Alman endüstrisine soluk alma hakkı tanınacaksa ordumuza da yeterli güç verilebilmelidir. 1600 milden uzun sınırları 100 bölükle korumaya çalışmak gülünç. Önce söz veriliyor, sonra tehditler başlıyor. Güvenilecek hiçbir şey yok. Büyümek için yer yok.''
''Bizi aldattılar. 1918'de haince aldatıldık ve bu aldatılma devam ediyor. Almanya'nın her yerinde hainler hala yaşıyorlar.''
Hess her şeyden çok Reinhardt'ın arkadaş çevresine girmek istiyordu. General bunu anlıyordu ama hiç etkilenmiyordu.
''Evet, Ludendorff hala böyle düşünüyor. Möyüz Argon'u unutamıyor kolay kolay.''
Ulster Scarlet garip gülümsemesi de sırıttı.
''Bazılarımız daha kolay unutabiliyoruz her general.''
Tekrar söylüyorum Herr Kröger, sizin de benim de ayrı ayrı nedenlerimiz var. Önce Hesse, sonra duvarın yanındaki gölgelenmiş Josef Goebbels'e baktı. Açık konuşacağım beyler, zaten oldukça biliniyor ya, Polonya sınırlarının gerisinde Bolşeviklerin beldesinde kötü durumda binlerce Alman subayı var. Kendi memleketlerinde işsiz kalmış kişiler, Rus subaylarını eğitiyorlar, Kızıl Köylülerin ordusunu eğitiyorlar. Niçin? Bazıları salt iş bulabilmek için. Bazıları da Rus fabrikaları bizlere gizli silah veriyorlar diye kendilerini avutuyorlar. Bu durumdan hiç hoşlanmıyorum beyler, Ruslara güvenmiyorum. Weimar etken değil, Ebert gerçeği göremedi. Hindenburg ondan da beter, geçmişte yaşıyor o. Politikacılar Versay konusuna eğilmeliler, içten özgürlüğe kavuşabilmeliyiz. Rudolf Hess iki elini de masanın üzerine koydu. Bu odadakiler ve Adolf Hitler adına Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin sosyal gündemine öncelikle Versay Anlaşması konusunun alınacağına söz veriyorum. Öyle olmasını beklerim zaten. Ama Reichstag'ın çeşitli siyasal birimlerini bir araya getirebilir misiniz? Diğerlerinden çok daha fazla halka çekici geldiğinizi biliyorum. Bir de devamlı olarak başta kalabilme gücünüz var mı? Bizi düşündüren bunlardır. Birkaç yıl önce yasa dışı bırakılmıştınız. Kuyruklu yıldızlar gibi kayıp giden siyasal bir toplulukla işbirliği yapmak bizim için zararlı olur. Ulster Scarlett iskemlesinden kalktı ve yaşlı Alman generaline tepeden baktı. Size Avrupa'daki ve hatta tüm Batı yarı küresindeki her siyasi kuruluştan çok daha fazla parasal kaynaklarımız olduğunu söylesem ne derdiniz bana? Abarttığınızı söylerdim. Veya Versay'ın gözlem olanaklarının dışında binlerce bölük askeri eğitebilecek kadar araziye sahip olduğumuzu söylersem? Bütün bunları bana kanıtlamanız gerekir. Kanıtlayabilirim. Reinhard ayağa kalkarak Heinrich Kröger'in karşısına dikildi. Eğer söyledikleriniz gerçekse, imparatorluk generallerinin tüm desteği sizin olacaktır. 23. ayrımın sonu. Sayfa 265.